Ayrım 16.
Ne var ki ok yaydan çıkmıştır ve akacak kan damarda durmaz. O esnada rıhtım kalabalığından birkaç kişi Cevat Abbas, Refik, İbrahim Tarih Beyler sağdan soldan çevrelerini sarmıştı. Mustafa Kemal Paşa Cevat Abbas'a şaka yollu. Yoksa erken mi geldik yaver dedi, etrafta gemiyi göremiyorum. İşte orada paşam açığa demirlemiş. Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey yanlarında Cevat Abbas ve Refik Beyler o tarafa baktılar. Karşıda Kız Kulesi, yoldaki İstinbot ve Bandırma Vapuru. Cevat Abbas ilave ediyor, bizi İstinbot'la taşıyacaklar. Beni bak Cevat, sen benim bagajla meşgul ol. Baş üstüne kumandanım. Yaverler çekiliyorlar. Mustafa Kemal Paşa Rauf Bey'i bir kenara çekip baş başa onunla mevzuya dönüyor. Sesini nedense bir hayli alçalttı. Nazır geleceğim demişti. Ne olur ne olmaz o gelmeden ortadan kaybolsam münasiptir Rauf. İki arkadaş candan sarılıp birbirine Allah'a emanet edecektir. Mahiyetindeki öteki askerler o tarafa yürüyen Mustafa Kemal'in tekrar etrafını sarıyorlar. Herkeste gizli bir kuşku, belirgin bir heyecan. Vatan onları bekliyor. Hüseyin Rauf Bey onu bekleyen otomobile binmiş ve gitmiştir. Gözlerinde birbiri ardınca çakan mavi şimşekler hayalinde geçmişte yer etmiş bu resim. Çankaya'daki kabul salonunda camın önünde Mustafa Kemal Paşa biraz kederli, daha çok kırgın, mırıldanıyor. Böyle mi konuşmuştuk Rauf? Hayır, öyle konuşmamışlardı. Ve saat 5.30. Şuhut, Kocatepe mevki, muharebe yeri. Sabaha karşı yıldız alacası sona eriyor. Doğuda ufuk soluk pembeden kızıla dönmektedir. Büyük ve kalın bir sessizlik manzaraya hakim. Az sonra cehenneme dönecek bu topraklar mı? Kumanda mevkiinde batarya dürbünleri Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Bekir Sami Paşa bir aradalar. Az ötede Mustafa Kemal Paşa sağ eli çenesinde tek başına Kocatepe'nin yukarısına yürüyor. Zirvede durdu, birden kulağında ilk kuş cıvıltıları, elinde olmayarak hafifçe gülümsedi. Önce doğu ufkuna, toz pembeden eflatuna, renk renk bulutlar arasından güneşin ilk ışıklarına, sonra saatine baktı. Mustafa Kemal Paşa'nın saati 5.30'u göstermek üzeredir. Kumanda mevkiinde aynı anda kavaklı Fevzi Paşa saatini çıkarıp bakıyor. 5.30'a ne kadar az kalmış. İsmet Paşa saatini çıkarıp bakıyor. Saat 5.30'a bir var. Bekir Sami Paşa çıkarıp bakıyor. Saat tam 5.30. Hepsi Gazi Paşa dahil başlarını topçu tabiyalarına çevirdiler. O anda Türk ağır topçusu kumandayı ele almış. Bütün bataryalarıyla Yunan hatlarına bomba yağdırmaya başlamıştı. Gerilim ve korku, bir telaş, göğe savrulan kuşlar, alt üst eden ateş ve ölüm çemberi. Kumanda mevkiindeki paşalar önce birbirlerine bakarak memnun ve mutmain tebessüm ediyor. Sonra gözlerini başkumandana çeviriyorlar. O çizmeleri üzerinde ince ve zarif, gözlerini hedefe dikmiştir, dalgın ve düşünceli. Vakit ilerledikçe top sesleri arkasından mitralyözlerin cayırtısı işitildi. Daha sonra süvari müfrezelerinin hedef istikametine sel gibi aktığı görülüyor. Sonunda aşağıdan ağır ağır yükselip Kocatepe'ye kadar ulaşan o uğultu, süngüleri güneşte parlayıp sönen piyadenin sesi, Allah Allah Allah! Türk taarruzu İngiltere'de telaş uyandırdı. Atina ateşkes istiyor. Londra, Havas. Londra'da iyi haber alan mahfillerden öğrenildiğine göre, Türklerin Garbi Anadolu'da Yunan kuvvetlerine karşı kalkıştığı taarruz İngiltere'de telaş uyandırmıştır. Bu meyanda Atina'dan ve İzmir'den payitahta gönderilen telgrafların ardı arkası kesilmiyor. Bu arada İngiltere'nin İzmir başkonsolosu olan Mr. Lamb'ın Londra'ya daha büyük ve vahim bir felaketi önleyebilmek için Yunan kuvvetlerinin İzmir'i tahliye etmesi şartıyla Ankara'ya ateşkes teklifi yapılmasının teklif edildiği öğrenilmiştir. Diğer bir habere göre İngiltere'nin halen Atina'da bulunan maslahat güzarı Mr. Bentinck'in telgrafı vaziyeti daha teferruatlı anlatmaktadır. Maslahat güzarın telgrafında Mustafa Kemal en asgari şart olarak Yunanlar tarafından Trakya'nın tahliyesini talep edecek, İngiltere'yi Yunan desteğinden mahrum bıraktıktan sonra İstanbul üzerine yürüyecektir. Fransızların mukavemeti mevzu bahis olamaz, Yunanlar olmazsa İstanbul'un müdafaası imkansızdır denilmektedir. Meskûr maslahat güzarın başka bir telgrafında ise Yunan hükümetinin Anadolu'yu derhal tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildikten sonra İngiltere'nin acil bir ateşkese vasıtalığı kabul etmesi ilave ediliyor. Yunanistan'da telaş ve panik. Öte yandan aynı güvenilir mahfiller tarafından İngiltere'deki Yunanistan Sefiri Kebiri'nin hükümetinden aldığı malumatı ulaştırmak maksadıyla İngiliz Hariciye Nezareti nezdinde ardı ardına 4 müracaatta bulunduğu istihbar edilmiştir. Bu habere göre denilmiştir ki, Yunan Silahlı Kuvvetleri artık Türk taarruzuna mukavet edebilecek bir vaziyette bulunmamaktadır. Yunanistan olarak biz ateşkesi kabul ediyor, İngiltere'nin arabuluculuk yapmasını teklif ediyoruz. İzmir şehrini elimizde tutabilmemiz imkan haricinde görünüyor. Bu işi siz yapınız. Ve Zafer. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi'nin makamındaki o menhus harita, Devlet-i Aliye'nin Sevr Muahedesi'ne göre taksimini gösteriyor. Yunan işgalinde olan topraklar mavi renge boyanmış. Ayrıca büyük taarruz sahasına muharebenin tarzı cereyanı işlenmiştir. Yunan ordusunun temel ağırlığı Afyon, Dumlupınar ve Eskişehir, Kütahya çevresine yığılmıştı. Aralarına ihtiyatlar serpilmiş, sağ cenahını Menderes havalisindeki kuvvetleriyle, sol cenahını da İznik Gölü'nün kuzey ve güneyindeki kuvvetleriyle koruyor. Türk tarafı ise kuvveti asliyesiyle düşmanın sağ cenah grubunun güneyinde ve Akarça ile Dumlupınar hizasına kadar uzanan sahada mevzilenmiştir. Türk taarruzu Afyon'un güneyinde 50, doğusunda 20-30 kilometre boyunca haritada mavi boyalı Yunan müstahkem mevkilerine yöneliyor. Harita üzerinde kırmızı oklara bakılırsa Türk taarruzu muvaffakiyetle inkişaf etmektedir. Riyaset makamının çalışma masası üzerinde o günlerin gazeteleri unutulmuş. Heyecan verici başlıklar muharebenin çeşitli cephelerde çekilmiş resimleri. Türk piyadesi ağır top ateşine rağmen dalgalar halinde Yunan siperlerine taarruza geçmiş. Süngü savaşı. Bir başkasında ricat halindeki Yunan müfrezelerine Türk süvarisinin elde kılıç taarruzu, onları dağıtışı. Bir diğerinde Yunanlının çekilirken ateşe verdiği köyler. Savrulan duman, yanan cami, yıkılmış minare. Hakimiyeti Milliye'de cephedeki kumanda mevkiinde paşa fotoğrafları. Başkumandan sağ elini uzatmış, işaret parmağıyla bir hedef gösteriyor. Fevzi Paşa hemen arkasındadır, o tarafa dönmüş. Her gazete çıktığı günün öncesindeki cephe haberini manşete çıkmıştı. 28 Ağustos 1922 tarihli birlik. 8. Fırka Afyon'u kurtardı. 28 Ağustos 1922 tarihli Hakimiyeti Milliye'de boydan boya o müthiş haber. Düşman ricat ediyor. 31 Ağustos 1922 tarihlisinde milletin heyecan ve endişeyle yüreği elinde okuduğu başlık. 30 Ağustos 1922, Başkumandanlık Meydan Muharebesi başladı. 1 Eylül 1922 tarihli birlikte zafer müjdesi. Aslı hanlarda düşman kuşatılmıştır. Kütahya'nın istirdadı. Yunan generali Trikopis esir edildi. Yunanistan Anadolu'da tam bir hezimete uğramıştır. Konstantinopol, Letan, 9 Eylül 1922. Sureti mahsusada Konstantinopol'da bulunan muhabirimiz Mary Laura Oyselet bildiriyor. Yunan Silahlı Kuvvetleri Anadolu'da tam ve mükemmel bir hezimete uğramışlardır. Vaziyet artık tamiri gayri kabil bir safhaya ulaştı. Bu vaziyet karşısında Türk ve Yunan kumandanlarının müdareke yapmak hususunda doğrudan doğruya müzakereye girişmelidirler. Yapılacak başka bir iş, başvurulacak başka bir çare kalmamıştır. Yunan hükümeti Anadolu'dan ricat eden askerlerini Sakız Adası'nda terhis ettiği öğrenilmiştir. Anlaşıldığına göre asıl Yunan arazisi üzerine askeri kıyafetle çıkmaya cesaret edemiyor. Ön Asya, Yunan davasının kaybedildiği nokta. Konstantinopol, Daily Chronicle, 9 Eylül 1922. Reuters Ajansı'nın hususi surette Anadolu'da bulunan muhabiri Edwinson J. Hansen yazıyor. Yunanistan çöktü. Bu itilaf devletleri zaviyesinden bir mihenk taşı telakki edilmelidir. Yunan hükümeti havlu atıp istifa etmek istizarında kalmıştır. Ön Asya böylece Yunan davasının kaybedildiği yer oluyor. Halbuki Çanakkale ve İstanbul boğazlarının hürriyet ve selametini muhafaza etmek İngiliz politikasının başlangıç noktasıdır. Müslümanlığın hükümranlığına karşı Fransa ile İngiltere batıda iki büyük kuvveti teşkil ediyor. Eğer bunlardan biri tarafından fanatizm diğerine karşı basiretsizce cesaretlendirilirse bu bir intihar olacaktır. Düşman azapta gerek. İzmir Anadolu'da Ortodoks Sedası, 9 Eylül 1922. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tabi Umum Anadolu Türk Ortodoksları Konferansı Reisi Kayseri Metropoliti Meletios ve Katibi Umumisi'nin Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı şu mealde bir telgraf çektikleri istihbar edilmiştir. Türk ordusunun zaferini tebrik ederek kahraman askerlerimizi kemali samimiyetle tebrik ve mukaddes Türk topraklarının düşmanın mülevves ayaklarına tamamen temizlenmesini ve misak-ı millinin hakikat olmasını niyaz ederiz. Fenerin mumu nasılsa sönmüştür, yakılması için Kayseri'ye müracaatı lazımdır. Asıl ondan sonra birbirimizi yiyeceğiz. Afyon Karahisar, Başkumandanlık Umumi Karargahına giden sokaklar, derinliklerinde kalabalığın uğultusu, kalabalık bir gece. Şehir henüz kurtulmuştur, onun telaş ve heyecanı dalga dalga etrafa yayılıyor. Yunanlıların ateşe verdiği evler kıpkızıl ayakta. Boğucu duman ve ateş, etrafta yaya atlı sivil ve asker kim varsa su tenekelerini elden ele taşıyarak yangını söndürmeye çabalıyor. Askerlerin bazıları yaralı, ya başları sargılar içinde ya kolları. Sargılar yer yer kanlı. Siviller yangından şaşkın ve mahzun, istirdattan mutlu ve umutlu. Halide Onbaşı'nın şoförün yanında oturduğu köhne ve sarsak otomobil bu kalabalığın arasından geçerek karargahı umuminin henüz yerleşmekte olduğu ahşap konak yavrusunun kapısı önünde duruyor. Yerli kadınlardan kimisi çarşaflı, kimisi şalvarlı, birkaç kişi binanın karşısında durmuş, gazinin görünmesi muhtemel ışıklı pencerelere bakıyorlar. Halide Onbaşı arabadan inince onu çepeçevre sardılar. Yaşlı ama dinç bir nine Halide Onbaşı'yı sımsıkı sarılıp iki yanağından öpecektir. O da yaşlı kadının elini öpüp alnına götürüyor. Halide Onbaşı kadınlardan zar zor ayrılabildi. Karargahın kapısına yürüyor. Kapıda merdivenlerde girip çıkan çeşitli karargah eşyasını taşıyan nefer ve zabitlerin telaşı. Başkumandanlık Umumi Karargahı'nın üst katında biri büyük öbürü küçük, iç içe iki oda. Merdivenlerde iri ayak sesleri, ne dediği anlaşılmaz iri lakırdılar. Dışarıda görkemli bir gece, yangınların kıvılcımları yıldızlara yükseliyor. Büyük odada büyük bir yemek masası hazırlanacaktır, emir böyle. Başlarında düşük bıyıklı bir çavuş, sofrayı kuran neferler çevresinde bir gidip bir geliyor. Ayrıca çeşitli karargah zabitleri odaya girip çıkıyorlardı. Bunlardan birisi Yüzbaşı Tahsin Bey'dir. Kapıdan henüz girmiş Halide Onbaşı'yı tanıdı. Elindeki işi nefere devredip mütebessim ona yürüyecektir. Merhaba Onbaşı, tam zamanında geldin hani. Halide Edip Hanım bunu beklemiyordu, merakla sordu. Merhaba Yüzbaşım, hayrola, ne var? Yüzbaşı Tahsin Bey başıyla kapısı yarı açık küçük odayı gösterip başkumandan dedi, geldiniz mi diye iki defa sizi sordurdu. Halide Onbaşı biraz uzaktan o tarafa bakıyor. Kapısı yarı açık küçük oda, yuvarlak bir masa, üstünde iki lamba. Bir askeri haritayı aydınlatıyor. Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar ellerinde cetvel ve pergel harita üzerine eğilmişler. Yüzleri yarı aydınlık, yarı gölgeli. Eğilip kalktıkça ışık ve gölgeler yer değiştiriyorlar. Halide Edip Hanım da gülümsedi. Gelip geçenlerin arasından süzülerek o kapıya yürüdü. İçeriye girecektir. Halide Onbaşı üzerinde üniforması, topuklarını vurup selam verdi. Beni emretmişsiniz kumandanım. Mustafa Kemal Paşa duyduğu sesi tanımıştı. Başını kaldırdı, gülümsüyor. Oo, safa geldiniz hanımefendi. Hem geç hem güç oldu galiba. Yollar felaket. Tebriklerimi arz ederim. Lütfen kabul buyurunuz paşam. Sonunda muvaffak oldunuz. Mustafa Kemal Paşa'nın neşesi yerindeydi. Cevabını bir kahkahayla karışık veriyor. Evet öyle oldu Onbaşı. Eninde sonunda haklarından geldik. Fevzi Paşa da dikkatini haritadan ayırmış tebessümle onları izlemektedir. Halide Onbaşı'ya merak ettiğini soruyor. Buraya nasıl gelebildiniz? Bu badire içinde şayanı takdir bir keyfiyettir. Doğrusu tebriğe layıksınız. Orasını ne siz sorun paşam ne de ben söyleyeyim. Yolu şaşırmışız. Yunanların içine düşmemize ramak kalmıştı. Mustafa Kemal Paşa sözü onun bıraktığı yerden aldı. Hayret, hayreti uzma. Bugün benim başımdan da böyle bir bela geçti. Az kalsın mevzilerine giriyordum. Allah saklamış, yoksa asıl büyük felaket bu olurdu. Kısacık sustu, cümlesini gazinin sözüyle bitirdi. Yani felaketi uzma. Mustafa Kemal Paşa kısa bir süre sustu. Yüzünden sanki bir gölge, gözlerinden mavi bir bulut geçiyor. Masanın üstündeki sigara paketine uzanırken, felaketin büyüğü dedi, Ankara'da intizar içinde geçirdiğimiz o günlerde Onbaşı. Halide Edip Hanım işi şakaya dökecektir. Neyse artık İzmir'de bol bol istirahat edersiniz. Mustafa Kemal Paşa kahkahayla gülüyor. İstirahat mı? İstirahata. Birden ciddileşip ilave etti. Hele İzmir'i kurtaralım. Korkarım ondan sonra birbirimizi yiyeceğiz. Kafalarımız uymuyor. Bu şehir İstanbul ki her derde devadır. Meğer o zat Etniki Eterya cemiyetin has adamıymış. Yani efendi denildi mi fena halde kızması bundan. Mutlaka Kirya Yannis Çaldaris denilecek. Mektebi Sultani'nin sağ köşesinde o Ankara'dayken açılmış saltanatlı bir birahane, Novotny birahanesi. Ahmet Ziya'ya ne zaman uğrasa Berlin'deymiş hissini veriyor. Hani Unter der Linden caddesindekilerden birisi. Tavan öyle işlemeli, duvarlarında yağlı boya tablolar, iskemleleri yüksek, servisi muntazam. Kirya Yannis Çaldaris kıvırcık kar beyazı saçlı, kar beyazı pos bıyıklı, enine boyuna bir adam. Bugünlerde burnundan soluyor, sudan bahanelerle garsonlarını haşlamadığı gün yok. Garsonlar da bir şey mi, geçen akşam hem de en muteber müşterilerinden bir çifti alenen azarladı. Tavan süpürgesi gibi uzun, dişleri sanki at dişi, sarışın bir erkek. Ahmet Ziya'nın onun yanına bir türlü yakıştıramadığı, simsiyah saçları Louis Brooks kesimi, gözleri beyaza yakın su mavisi, sigarasını ağızlıkla içen gösterişli bir kadın, ki meğer bunlar ecnebi matbuatın temsilcileri oluyormuş, adam New York Times gazetesinin, kadın ise Le Tanan. O zaman hayal meyal bunların Ankara'ya da geldiklerini hatırlıyor. Kafasında büyüyen istifham şu oldu: Kirya Çaldaris neden müttefiklerine öfkeleniyor? Cevabını Mustafa Eşref'ten öğrenecekti. Son mağlubiyetleri üzerine İstanbul Rumları arasında şu sıra Bolşeviklere mağlup olunca İngilizler bizi Türklere sattı rivayeti dolaşmıyor mu? O da buna inananlardan birisi. Besbelli Amerikalı gazeteciyi İngiliz sandı. İşte o zaman üstelik Etniki Eterya Cemiyeti'nin azası olunca. Ahmet Ziya, Mustafa Eşref'i hangi tarafa koyacağını bilemiyordu. Ankara'dan avdetinde bir akşam fırkadaki içtimadan çıkıyorlar, o dişlerin arasında ezeli kürdanı mütebessim ve şık, kıl pranga kızıl çengi yanlarına geldi. Doktor Şefik Üslü Bey'i tanıştırıyor, bilahare başka bir münasebetle muhtemet bir yoldaş olduğuna teyit edecektir. Vakıa şudur ki hem karakol teşkilatıyla hem de Mim grubuyla alakadar. Bu itibarla Enver Paşa'nın teşkilatı mahsusayı emanet ettiği Kaymakam Hüsamettin Bey'in efradından addedilebilir. Ahmet Ziya şaşırmadı değil. Zaten karakol teşkilatının nasıl müdafaa-i hukukçu olduğunu aklı bir türlü yatmamıştı. İttihatçıydı bunlar. Ankara'nın hini hacette onlardan istifa ettiğini, fakat itimadının tam olmadığını oradayken ona iştiraki yüncü Hocaoğlu Baytar Salih Bey söylemişti. Bugün gibi hatırlıyor. Gece Taşhan'dan çıkmış kale içine gidiyorlar. Başlarının üzerinde muhteşem bir yıldız yağmuru. İstasyon istikametinden cephane kağınıları yorgun fakat inatçı inliyorlar. Konuştukları mevzu Kızıl Ordu'nun devşirme beyazları nasıl mağlup ettiği. O esnada birden farkına varıyor ki Anadolu'da o mahrumiyet içinde adeta mesut imiş. Bunun neden böyle olduğunu sonraları bir hayli düşünecektir. Emperyalizmle lafla değil, yoksa silahla savaşıldığından mı? Mustafa Eşref tahsilli terbiyeli bir adam. Almanca ve İngilizce gibi iki lisana vakıf. Ciddi bir münevver. Ne iş yaptığını doğru dürüst kimse bilmiyorsa da varlıklı bir ailenin mahdumu olduğu her halinden anlaşılmaktadır. Rosa Luxemburg'a hayran. İhtimal sosyalistliği oradan geliyor. Bir manada Spartakist sayılır. Ne var ki Almanya ikametlerinden böyle bir isim hatırlamıyor. Doktor Meleğe sordu, onun da bildiği yok. Halbuki Mustafa Eşref'in bilmediği yok. Mustafa Kemal Paşa'nın başlangıçta o kadar itibar edip benimsediği komünistlerden soğumasını hiç de Rusların densizliğine yahut Çerkes Ethem Bey'in rekabetine bağlamıyor. Ona göre işin içinde galiba Çerkeslik mühim rol oynamış ama hiç de zannedildiği gibi değil bu. Novotny birahanesinde o gece baş başa oturmuş Doktor Melek'i bekliyorlardı. Mustafa Eşref'in tabiriyle zevceleri hanımefendi geciktikçe gecikti, etraflarında üniformalı İngiliz ya da Fransız zabitleriyle gelmiş. Şişli sosyetesinden bir takım hanımlar ki o ilk bakışta gayrimüslim zannetmişti. Çok geçmeden şiddet kahkahaları mermere düşmüş sürahi gibi şangırtıyla patlayan ala garson tıraşlı sarışın Alufte'nin garsonlarla Türkçe konuştuğunu fark etti. Ankara'dan geleli bunu da yadırgıyordu. Mustafa Eşref onun haleti ruhiyesinin farkında mı? Hayır, ne zevce-i muhteremelerinin gecikmesinden sıkıldığının ne de Novotny'deki işgal vasatına tahammül edemediğinin. Kürdanını eline almış harıl harıl konuşuyor. Kemal'i çileden çıkaran Ethem'in biraderi hakkında İzmir'den gelen istihbarattır. Burası kati. Mumayleyh'in Yunanlarla bana kalırsa doğrudan İstiryadis'te gizli teması var. Bu istihbarat üzerine Kemal... Ahmet Ziya birasından birkaç yudum alıyor. Mustafa Eşref'in Gazi'den söz açıldı mı ecnebilerin yaptığı gibi ikide bir Kemal demesi onu rahatsız etmektedir. Tepelerindeki kristal avizenin etrafa dağıttığı yansımalar renk renk kırmızı, mavi, sarı. Adeta gökkuşağı, bir orada bir burada insanın gözünü alıyor. Müşekkel Baviera piposunun mavi dumanı arkasına gizlenerek sordu. Onun iki biraderi yok mu? Hangisi? Hangisi olabilir tahmin et. Elbette küçüğü. Ne türlü bir halt karıştırmış? Mustafa Eşref kürdanı yeniden dudakları arasında gözlerini hayretle açtı. Fırkanın önde gelen şahsiyetlerine, üstelik uzun müddet Ankara'da kalmış Ahmet Ziya'nın cehaletine gülüyor. Nasıl bilmezsin? Yunanlı, Garbi Anadolu'da zannettiği Rum kesafetini bulamayınca vaziyete hakim olmanın imkansızlığını idrak etmiş. Kompromis arıyor. Buldukları çare Çerkes ekaliyetiyle anlaşmak. Bu maksatla İzmir'de büyük bir kongre topladılar. Ethem'in küçük biraderi kongreye Manisa Murahhası Muhteremi Peşova Reşit Bey adıyla iştirak etmiş, evet. Ahmet Ziya'nın içmek üzere kaldırdığı bira dublesi elinde kala kalmıştı. Kuşkulu ve mütecessiz soracaktır. Ne vakit, tarihi belli mi? Tam olarak söyleyemem, lakin geçen sonbahar olduğu malum, muhtemelen teşriğin evvel iptidasıydı. Maksadı aslisi nedir? Buna vakıf mısın? İyonya eyaletini Çerkeslerin tahtı idaresine verecekler. Kölemenler devleti gibi bir teşkilat mutasavver. Bu suretle hem Müslüman Türklerin aksülameli hafifletilmek mümkün olacak. Çünkü Çerkesler de İslam'dır, hem de Ankara'nın eli zayıflayacak. Çünkü orada da Çerkes az değil. Ahmet Ziya dumanları arasından çıkıp garsona ikinci bir duble ısmarladı. Çerkes Ethem vakasında bir türlü yerli yerine koyamadığı bazı hususlar bu istikametten bakılırsa bir mana ifade edebilir. Ethem Bey'in tasfiyesi Arif Oruç ve takımıyla Bolşevik liderliğine heves etmesi yüzünden değildi. Ankara belki de İngilizlerin Çerkesleri kullanarak Kuvayi Milliye'yi dağıtma teşebbüsünü haber almıştı. İsmet Paşa ile ihtilaf bir bahane. Hareketi milliye içinde onu kardeşlerini, taraftarlarını tasfiye ettiler. Fırkada birçok Spartakist yoldaşın zannettiği üzere komünist oldukları yahut da Moskova'ya sadık kaldıkları için değil, Yunanlarla bu pazarlığa girdikleri için. Hele o tarihte Kuvayi Milliye'yi münhasıran Kuvayi Seyyare'nin temsil ettiği düşünülürse. Mustafa Eşref geç vakit ayrılırlarken elini hararetle sıkıyor. Esasen Kemal'in kendi kurdurduğu komünist fırkasını bir kenara itmesinin esbabı mucibesi aslında bu. Unutma, fırkanın reisi Hakkı Beyiç Bey biraderimiz de Çerkes'tir. Kemal'in Çerkeslerden sıtkı sıyrıldı. Burası katı ama Moskova ile teşriki mesaiye ber devam. Kominterne aza olabilmek için Doktor Tevfik Rüştü'yü Kastamonu'da vazifeli olduğu İstiklal Mahkemesi'nden çağırtmadı mı? O kadarla kalsa iyi. Aksi halde bu vazifeyle niye Moskova'ya gönderdi? Ahmet Ziya'nın cevabını beklemeden ekledi. Zevce-i muhtereminize arzu hürmet ederim. Etrafta beyaz Ruslarla alakası mucibi meraktır. Bilhassa Ekaterina Vasileyich Ivanovna nam o meşhum kadınla. Ahmet Ziya bunu ilk defa duymuyordu fakat merak ettiği başka bir şey. Mustafa Eşref'in kolunu yeniden tuttu, soruyor. Bana bak, sen bunları nereden biliyorsun? Mustafa Eşref dudakları arasında gezdirdiği kürdanı eline aldı, eğildi, sır söyler gibi kulağına fısıldadı. Ben de Çerkes'im, hem anne tarafından hem baba. Ailemiz Neçakular namıyla maruftur. Benim ismim Neçaku Mustafa. Aslen Gönenli olurum. Kollarını iki yanına açıyor. Anlamı ne bunun? Bunda benim bir kabahatim yok mu demek istedi, yoksa kusuruma bakma mı? Kalabalık masada şangır şungur yine sanki bir sürahi kırılıyor. Ala garson tıraşlı hanımın muntantan kahkahası. Ahmet Ziya biraz da asabi piposunun külünü kül tablasına boşaltırken kulağının dibinde Doktor Meleğin sesi. Ne o, sana da tesir etti mi? Onu paylaşamadıkları için bir Fransız zabitiyle bir İngiliz diplomatı az kalsın düello edeceklermiş. Oturur oturmaz zıvanalı Rus sigarasını yakıyor. Geciktim, Katya buhran geçiriyordu da. Burun deliklerinden bol duman salıverdi. Zavallı kadın. Ahmet Ziya Ekaterina Vasilievich Ivanovna'yı bir kere Parisiana'da görmüş, hiç gözü tutmamıştı. Asaletine Bolşevik haydutların Riyazan'daki şahane malikanesini zapt edip onu sokağa bıraktığına filan da inanmıyor. General Denikin'in mağlubiyetini müteakip can havliyle soluğu İstanbul'da alan beyaz Rusların hangisi kont ya da kontes, hiç olmasa general değil ki, su içer gibi yalan söylüyorlar. Hele uzun kirpikli, hafif yeşil yansımalı eflatun gözleri, daima baygın ve buğulu, tanıştığı her erkeği öpsün diye elini, daha doğrusu parmak uçlarını uzatan Katya'ya hiç inanamadı. Bunda elbet Doktor Meleğe, onu artık İstanbul'un eskisi sayılan ne haltlar karıştırdığı meçhul Prens Bragi'nin tanıtmış olması etkili. Herif ağzının çevresinden siyah bir kusuk gibi sarkan seyrek ve siyah sakalıyla Pera'ya adeta kral kesilmiş.